Ayrım 45, Zehra, Karsten Nagel, sayfa 392. Bunalımda mısın? Nihayet Bayan Yasin konuşmuştu. Zaten benim de ağzımdan tek kelime çıkmamıştı. Çünkü o kadar farklı şeyi aynı anda hissediyordum ki bu muhtelif olasılıklardan hangisini seçmeliydim. Hala ne diyeceğimi ve kelimeleri nasıl terbiyeli biçimde ifade edeceğimi bilmiyordum. Her şeyden önce orgazm yüzünden gülmediğimden içim rahatlamıştı. Bayan Niyas'ın bana büyüyen, yüz yuvarlak gözlerle baktı ve sıcaklığını bana aktardı. Bu ciddi bir sıcaklıktı. Gülmeden durmak artık o kadar zor değildi. Orgazm ve renkli ışıklar dışında aslında gülünecek fazla bir şey de yoktu. En azından normal bir insan için. Bunalımlı, dibe vurmuş, belki ta en dibe, toprağın altındaki solucanlara kadar. Şimdi özlediğim ve akıbeti hakkında yanıt alamadığım herkesin ismi ağzımdan dökülmeye başladı. Esma'dan Samir, Milena, Mirzat ve Bayan Mesinoviç'e kadar, hatta Fatima ve Gabi'ye. Bayan Yasin bana ciddiyetle baktı ve başını salladı. Kaybetmek zor dedi. Ama zaten sıkıca tutamadığını, bırakmak cesaretini göstermelisin. Sonra bu insanlara duyduğun özlemi bir güç olarak düşünmeye çalış. Yani sonuçta birisine bağlanabilmeyi. Şimdinin stresli dünyasında bunu herkes yapamaz. Bir sürü insan yüzeyden uçup geçer. Önemli olan yalnızca mümkün olduğu kadar fazla etki bırakmak veya bir başka açıdan kendini gösterebilmekmiş gibi düşün. Söylediklerinin bir bölümü benim kendi pozitif düşün stratejime yakındı ama maalesef yanlış bir şekilde. Sevdiklerimden vazgeçmeyi hayal bile edemezdim. Vazgeçmek onlardan umudu kesmek demekti. Ben bunun tersini istiyordum, mücadele etmek istiyordum. Üstelik Bayan Niyas'ın ne Esma'nın inatçılığını ne de erkek kardeşimin gücünü ne de tüm ayrıntıları biliyordu. Ama çok tatlı olduğu ve bunları son derece iyi niyetle söylediğini hissettiğim için dediklerini kabullenmiş göründüm. Gayret edeceğim dedim. Keder ve yasın değişik yüzleri vardır ve zaman gerektirir. Ama ardından hayata devam etmek önemlidir. Sözünü ettiği bu yüzler nelerdi? Kendimi yas tutar gibi görmüyordum. Evet, bu sözleri bana yardım etmek için söylediğini biliyordum. Ancak bunları konuşmayı istemiyordum, onunla bile. Ben yas tutmadım, hep aradım. Bu benim olan tek şeydi, benimdi ve bırakmayacaktım. Birinin benden koparmasına da asla izin vermeyecektim. Parmak uçlarım duvarda hala dans eden dünya haritasının üzerinde gezinme özlemiyle kaşınıyordu. Bu yalnızca bir zaman meselesiydi. Günün birinde bir ışık görüp bütün kaybolanların nerede olduğunu hissedecektim. Ama şu anda bacaklarım felç olmuştu. Daha fazla tartışmaya girmeden en kolay biçimde sıyrılabilmek için belli belirsiz bir baş eğişle ona yas konusunda hak verdim. Kısa bir an sessizce durduk. Sonra Melez tenlinin hala bizimle beraber olduğunu fark ettim. Bu bana yeni bir enerji verdi. Fazla üzerinde düşünmeden termosa uzandım ve ona bir fincan kahve daha vermeye çalıştım. Maalesef dediğim gibi olmaz ama lütfen sen daha al dedi Bayan Niyas'ın. Bir fincan daha aldım. Harika renkler ve gıdıklanma azalmış olsa da kahve hala sihir doluydu. Şu veya bu biçimde aramızdaki ağır havayı yumuşatıyordu. Belki de bu sebeple Danimarkalılar kahve içiminde dünya şampiyonuydu. Olan olmuş dedi Bayan Niyas'ın ve olanı değiştirmek mümkün değil. Ama senin sorunun aslında tamamen başka bir şeyle ilgili. Biz bunu tekrar tekrar görüyoruz. Biz diye yineledim biraz korkarak çünkü hemen yanlış bir şey mi yaptığımı ve birisinin beni gözetleyip Bayan Niyas'ına dedikodumu mu yaptığını düşündüm. Ama kim ne görebilirdi? Acaba annemin haplarını içtiğimi mi fark etmişti? Gabi aslında gerçek bir gönüllü çalışan değil miydi? Bunu bana yakınlaşmak ve beni gözlemlemek için bir bahane olarak mı kullanmıştı? Yetkililerin istediği bilgileri elde eder etmez hemen ardından ortadan kaybolmuştu. Biz yalnızca iş arkadaşları arasında kötü bir konuşma alışkanlığı. Buna konuşma üslubu denilebilir dedi Bayan Yasin. Şu anda bir kursa gidiyorum. Orada biz tüm sorunlarla yalnızca kendimizin karşılaştığını sanıp paniklemeyelim diye birbirimizle deneyimlerimizi paylaşıyoruz. Heyecanlı bir şeye benziyor dedim. ve Bayan Nielsen'ın saçını iyice tutuşturan alevlere karşı tüm grubun nasıl mücadele ettiğini gözümde canlandırdım. Mülteci travmaları, yas, krizler, psikolojik müdahale. Her durumda benim sürekli fark ettiğim şeylerin adını koydum ve teyit edildim. Ne? Artık gerçek yaşam başladı. Honeymoon aşaması bitti dedi Bayan Nielsen. Honeymoon? Evet, balayı bitti. Akıllı birileri buna honeymoon aşaması adını koymuş. Bir yandan parmakları kehribar kolyeyi ararken bana kurstaki psikologların kendisine bu kavramı anlattığını ama mültecilerle çalıştığı uzun yıllar boyunca kavramın tüm içeriğini zaten öğrendiğini anlattı. Kaçıştan sonra ama mülteci olarak günlük yaşama başlamadan önceki süreç için bir tanım bulmuştu. Honeymoon aşaması. Birçokları için yeni ülkede geçirilen ilk zamanlarda doğrudan rahatlama hissinin etkisi görülüyordu. Umut, enerji ve merak doluydular. İyi kötü mutlu bir balayı ardından yeni bir ev döşemek ve ortak yaşam kurma esnasında duyulan aşırı bir mutluluk ve iyi hissetme halinde olduğu gibi. Ama sonra gerçekler ortaya çıkar. Ne zamanki bekleme süresi olaya hakim olur ve her şey kişinin etki ve kontrol alanının dışında cereyan eder, bu sinsi hareket honeymoon'dan vakuma dönüşür. Vakum? Evet, az veya çok. Bazıları bu süreci yavaş yavaş boğuldukları yeni bir cezaevi olarak yaşar. Diğerleri açık açık deli olurlar. Birçokları için honeymoon aşamasından sonra benim gerçek yaşam vakumu dediğim dönem gelir. Annem honeymoon aşaması geçirmedi dedim. Bizim gibi yaşını başına almışlar için durum farklı diye yanıtladı Bayan Nielsen. Bizim gibi çok şey yaşamışlar için kara tahtanın üzeri dolu, yapacak fazla bir şey yok. Buna karşılık gençliğin cesaret ve atılganlığı tartışılmaz. Ben akıl almayacak kadar harika insanla karşılaşıp onları tanıdım. Ben... Bayan Nielsen'ın sesi bir parça boğuklaştı, gözleri nemliydi. Onu işitip gördüğümü fark etti. Özür dilerim dedi. Bunun üzerinde çok düşündüm. Gerçekten ruhuma işledi. Kehribar kolyeyi bıraktı, çalışma masasının kenarlarını tuttu ve doğrudan gözlerimin içine baktı. Zehra, uzun lafın kısası. Düştüğün atın üzerine tekrar çıkacaksın. Bir an Milena ile eski tarlalarımızın üzerinde dört nala ata bindiğimizi gözümde canlandırdım. Sonra düştük ve düşündüm. Acaba ata ne oldu? Resim çözüldü ve ben geriye, Bayan Nielsen'ın nemli gözlerine döndüm. Onu teselli etmek istedim. Belki benim jimnastik öğretmenini sildiğim gibi yaşını başına almışlar da tahtayı silip temizleyebilirlerdi. Belki de onların tahtasında benimkisinden çok fazla şey yazılıydı. Mutlaka deneyeceğim diye güvence verdim. Mülteci olmak kolay değil. Ayrıca senin yaşındaki biri için bir sürü gizli tuzak var. Misafirhanedekilerin çoğunu tanıyorum ve ben kendim de genç oldum. Zehra, benden sana bir öğüt. Fazla alkol alma. En önemlisi, hiç esrar kullanma ve daha kötülerine kesinlikle yanaşma. Erkeklere dikkat et. En azından bir şey yapacaksan kendini koru. Zaman hiç geçmiyor dedim. Evet, zamanı atlatmak mümkün değil. Ama bir bakıma bundan memnun olmalıyız değil mi? Zaman yaşamak demek. Aynı fikirde olduğumdan tam emin değildim. Zaman hiçlikten başka bir şey değil miydi? Genellikle zamanın hepimizin içinde dönerek ilerleyen kocaman boş bir kasa olduğunu düşünüyordum. Belki her birimizin tek tek doldurması gereken yaşam için bir çerçeveydi. Doğru dürüst fikir ve kendi alternatif önerilerim olmadan şimdilik Bayan Nielsen'a karşı çıkmak istemiyordum. Bunun üzerinde düşünmek için daha fazla zamana ihtiyacım vardı. Evet, bu konu kafamın daha berrak olacağı bir başka karşılaşmaya kadar beklemeliydi. Bu konuda da kesin kursa gitmişti. Bense yalnızca düşüncelerimin içinden çıkamadan kuruntuyla düşünüyordum. Onunla ne kadar sık konuşursam sesini o kadar çok beğeniyordum. Neden bahsederse bahsetsin, sesi hep sevgiyle doluydu. En azından şimdi eğitimine başlayacaksın. Ayrıca senin ziyaret arkadaşın telefon edip seni sordu. Kapıyı açmamanı anlayamıyor. Bir başkasını bulmaya çalışayım mı? Belki bir kadın. Hayır, hayır, yalnızca o olduğunu düşünmedim. Onu duymadım. İyi, belki birlikte bir şeyler yaparsınız. Annenin dikiş ve boyama kursu içinde yakın zamanda onay aldım. Bu da mutlaka faydalı olur. Tekrar başımı salladım. Bayan Nielsen bana müteşekkir bir şekilde gülümsedi. Yüzündeki çizgiler çalışma masasının kenarları gibi tanıdık şekillere dönmüştü. Dünya haritasındaki ülkeler zıplayıp dans etmeyi sonlandırmıştı. İnsan sorunsuz şekilde istediği yere bir bayrak kondurabilir veya pasaportu, bilet ve parası varsa dünyayı dolaşıp her ülkeyi ziyaret edebilirdi. Birden bir adam bir takım kağıtları havada sallayarak kapıda belirdi. Suratı kıpkırmızıydı. "Bakanlıktan yeni genelgeler geldi," dedi. "Daha fazlasının üstesinden gelemeyiz. Nasıl olur, Tanrı aşkına?" "Renk körlüğün mü var?" diye sordu Bayan Nielsen. "Özür dilerim ama hesaplamalar uymuyor. Bu önemli," dedi adam. "Buradaki de önemli. Lambanın neden yandığını sanıyorsun?" "Yetişemeyiz. Bu makul bir durum değil. Ne bizim için ne de danışanlar için kesinlikle uygulanması mümkün değil. Beni strese sokmaktan vazgeç. En üst düzeyde durumu protesto ettim zaten." "Evet ama durumun personel arasında hastalıkların artmasıyla sonuçlanma riski var. Kırılırız bu durumda. Kitlesel hastalık bildirimleri ve görevleri konusunda kesinlikle hazır olmayan belediyeler..." "Kes artık. 2 dakika sonra geliyorum." Telefon çaldı. Adam aynı anda kapıyı arkasından kapattı. Bayan Nielsen çalan telefona baktığında bir an felç geçirir gibi kasıldı. Sonra pes edercesine kafasını sallayıp telefonun kordonunu çekip çıkardı ve dedi ki, "Araya girmemelerini açıkça söyledim. Günümüzde huzur ve sükunet artık bir lüks oldu." Tüm renkli lambalar kaybolmuştu. Bayan Nielsen'ın masasındaki 2 fotoğraftan biri de eksikti. Oğlu yalnız başına duruyordu. Renkli lambalar ve Bayan Nielsen'ın kocası yerine personel arasında hastalık sözleriyle birlikte iğrenç bir bulantı gelmişti. Hemen anladım. 7 fincanlık azami kahve sınırını geçmiştim mutlaka. Bari her yere kusmasaydım. Bayan Nielsen dosyamı eliyle düzeltti ve bana gülümsedi. "Senle konuşmak iyi oldu Zehra. Ne dediğimi unutma, olur mu? Elimden geldiğince kendimi tuttum." "Atın üzerine," diye mırıldandım. "Elimden geleni yapacağıma söz veriyorum. Bayan Nina," diye düzeltmeyi başardım. "Sen iyi bir kızsın Zehra. Her şey mutlaka yolunda gidecek." Tahsildar. Bekleme süresi insanları deli ediyordu. Savaş sırasında bunu görmüş ve hissetmiştim. Aynı durum Tasingegade'de de yineleniyordu. Bekleme süresi çok uzayınca insanlar değişik tepkiler veriyordu ama herkes bir şekilde tepki gösteriyordu. Birçokları annem ve benim gibi aylarca yataktan çıkmıyordu. Ayağa kalkmayı gerektiren bir beklenti olmayınca yataktan çıkmak için gerekli güç de kayboluyordu. Bazıları bağırıp çağırıyor ve personele vuruyordu. Başkaları kendilerini kesiyor, yemek yemekten vazgeçiyor veya odada yangın çıkartıyordu. Sonra İsa ile karıştırılan adam vardı. Bekleme süresi delilerini ne kadar çok görürsem kendimin de o kadar çok delireceğinden korkuyordum. Mülteci misafirhanesinde çalışan görevliler günlük yaşamın bilinmezliğine ve pasifliğine dayanamayıp aklını kaçıran misafirhane sakinlerinin kağıtlarına bekleme süresi sendromu yazıyorlardı. Sonra insanlar psikolog veya psikiyatrların bekleme listelerine konuluyordu. En kötü durumda olan erkek ve kadınlar davranışlarından dolayı cezaevine gönderiliyor veya İsa'ya benzetilen adam gibi polis yardımıyla zorla hastanenin psikiyatrik bölümüne yatırılıyordu. Benim kayıtlarıma da günün birinde bekleme süresi sendromu yazılmasından ödüm kopuyordu. Özellikle esrarı aldıktan sonraki günlerde o keyifli havanın aksine her şey tehdit edici hale gelmişti. Bu süreçte Milo'nun bana dikkat edip koruyacağına ilişkin söylediği sözlere umut bağladım. Ansızın kapımı çalıp beni çatıya götürüp anlatacaktı. "Zehra, tıp öğrencisiyle konuştum. Sen de çalışma grubuna katılacaksın. Yanıma gel. Sana sarılıp bir öpücük vermeme izin ver." Ama tekrar karşılaştığımızda Fakta'nın hemen dışındaki kaldırımdaydı ve dükkana girip çıkan diğer müşteriler bana Milo'dan çok daha fazla deyip dokundu. Üstelik tüm cesaretimi toplayıp belki yakında çalışma grubuna başlayabileceğimi söylediğimde alnını kırıştırıp o kadar sabırsız olmamam gerektiğini söyledi. Her şeyden önce çok fazla meşguldü. İkinci olarak yanlış anladığım bir nokta vardı. Grup yalnızca erkekler içindi. Buna şimdilik üzülmem gerekmezdi çünkü bir kadınlar grubunun oluşturulması da söz konusuydu. Üstelik ben belki de gelecekte kendim ilişki kurup farklı şekillerde yardımcı olabilirdim. Ancak henüz karar alınmamıştı, doğru strateji aranıyordu. Çalışma grubu değişik fikirler üzerinde yoğun olarak çalışıyordu. Tam da düşündüğüm gibi, tam vedalaşacağı sırada bana bakıp iki elimi tuttu. Biz canımızın her istediğini yapamayız. Aksi halde asla doğru dürüst bir politik alternatif olamayız. Biz, dedi ve hala ellerimi ellerinde tutuyordu. Coşku damarlarımdan aktı, yanaklarıma ateş bastı. Yine de sormadan edemedim. Neye alternatif? Dünyadaki tüm çürümüşlüğe, doğru ve yanlış, temiz ve kirli diye bir şey var. Ellerimi bırakıp Fakta'nın kapısını tuttu. Björn'e selamlar dedim. Bana dönüp başını onaylar gibi salladı. Zehra, bir hakikat var. O yolu bulmak ve izlemek zorundayız. Tabii eğer mutluluğa ulaşmak istiyorsak. Ortadan kaybolduğu zaman yukarıya anneme gidecek durumda değildim. Elimde buzdolabına konması gereken süt ve yoğurt olduğu halde Fallet Park'ına gidip kavuran güneş altında Fatima'nın sürekli oturduğu banka oturdum. 45. ayrımın sonu. Sayfa 400.